Adımız ve oyunumuz için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın ikinci iş gününde işte yine buluştuk. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi davet ediyoruz. Bugün yine güzel bir programla karşınızdayız sevgili dinleyicilerimiz. İlk olarak mimar ve şehir plancısı Turgut Cansever'in vefatının 10. yılında özel bir programda anılması ile ilgili olarak Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı ile bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Programımızın ikinci bölümünde dünden kalanlar köşemizde İskitlerin ya da diğer adıyla Sakaların tarih sahnesine çıkışını ve kültürünü değerli hocamızla değerlendireceğiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte olacak. Güzel bir program diliyoruz hepinize ve hepinizi Hayatın Sesleri'ne, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'e dahil ediyoruz. İlk olarak güzel bir müzik dinleyeceğiz. Hemen sonrasında ilk telefon bağlantımızda sizlerleyiz.
Yazı yazsan kalır mı?
defteri kitabı. Sarı çizmeli mühleler, bir gün öder hesabı. Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı. Sarı çizmeli mühleler, bir gün öder hesabı. Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı. Sarı çizmeli mühleler, bir gün öder hesabı.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Seslerindesiniz.
Şirin sözlerin yakıyor beni, ah şeker leblerin. Mavi gözlerin, tatlı şirin sözlerin yakıyor beni, ah şeker leblerin. Bakışın çaldı benim aklımı, merhamet eyle bana, gel avuşuma. Bakışın çaldı benim aklımı, merhamet eyle bana, gel akuşuma. Gel benimle sen, kalbimin eğlencesi. İncitme yeter, sevdim ben seni. Gel benimle sen, kalbimin eğlencesi. İncitme yeter, ah sevdim ben seni. Haydi gel gidelim, üzme beni. Kalbim seviyor seni, incitme beni. Haydi gel gidelim, üzme beni. Kalbim seviyor seni, incitme beni.
Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı Beyefendi var. Sayın Bıyıklı, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde mimar ve şehir plancısı ve düşünür desek sanıyorum doğru bir ifade kullanmış oluruz. Turgut Cansever'in vefatının 10. yılında özel bir program düzenlediniz. Emeklerinize sağlık. Nasıl düzenlendi bu program? Neler konuşuldu? Detayları sizden alalım.
Efendim, öncelikli olarak Türkiye Yazarlar Birliği olarak fikir hayatımıza, düşünce hayatımıza, mimarimize önemli izler bırakmış, eserler bırakmış şahsiyetleri yeni nesillerle tanıştırmak, onların bilgilerini aktarmak gibi bir vazifemiz var. Hı hı. Bu vesileyle İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle birlikte her ay bir öncü şahsiyeti gençlere derinlemesine açıyoruz, konuşuyoruz. Onu yakından tanıyan akademisyenler, yazarlar, sanatçılarla o şahsiyetlerin fikirlerini, bugüne ne söylediklerini geniş oyunlu bir şekilde konuşmuş oluyoruz. Bu ayki konumuz mimariydi ve bu manada da merhum Turgut Cansever'i, bilge mimar Turgut Cansever'i konuştuk. Turgut Cansever, bilge mimar diye kendisi çok güzel bir tanımlama yapılıyor. Gerçekten de bunun hakkını veren ve Mimar Sinan'ın o asırlar süren ufkunu bugüne taşıyan, Mimar Sinan'ın sırrını keşfeden bir kaşif. Bugün çokça paylaşılan, özellikle sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı bir söz var. Aslında bilge mimarı anlamak açısından o sözü paylaşmak gerekiyor. Siz şehirleri ihya ederken nesilleri ihmal ederseniz, sizin ihmal ettiğiniz nesiller o şehirleri imar ederken sıkıntılar yaşandı. Bu mimaride evet, bir evet. sözdü şu an. Tam hatırlayamasam da.
Ben şu an önümde söz, müsaadenizle
evet.
okuyayım.
evet,
şehri
buyurun,
imar evet. Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder.
Kesinlikle.
Gerçekten yani, çok doğru ifade etmiş.
Muhteşem. Yani bugünün bu çağın özellikle hepimiz millet olarak tıkandığımız noktayı gösterir. Yani tıkandığımız noktayı da açmak açısından biraz Turgut Cansever bahsini açmak gerekiyor.
Evet.
Şimdi şehirlerle ve nesiller arasında muazzam bir bağ var, bir rabıta, bir irtibat var. Şimdi ecdadımız şehir ihya ederken, inşa ederken insan merkezli bir inşadan yana tercihini kullanıyor. Öncelikli olarak insanı merkeze alıyor. İnsanın hayat bulacağı, insanın insana şifa olacağı, insanın sohbet edebileceği, dayanışmayı bir cami etrafında şehri inşa ediyor. Şimdi günümüz şehirlerine baktığımız zaman da maalesef üzülerek belirtelim ki ne insan merkezi anlıyor, ne inanç merkezi anlıyor. Sadece belli kazançların merkeze alındığı ve ranta dayalı biraz daha beton şehirler diyebileceğimiz herhangi bir mimari, işte ne Selçuklu mimarisini, ne Osmanlı mimarisini ve hatta ne Batı mimarisini çağrıştırmayan nevzuhur bir mimari ortaya çıkıyor. Bu mimari de maalesef kendi medeniyet değerlerimize, kültürel kodlarımıza uygun olmayan ve bu şehirlerden de yetişecek nesiller nasıl beslenecekler? İşte Amerikalı bir mimarın çok önemsediğim bir sözü var. Diyor ki ben öyle şehirler inşa ederim ki, öyle binalar yaparım ki istesem o binalarda yaşayan aile 3 ay içerisinde dağılır. Hmm. Yani bir ailenin korunmasında, insanın hayat bulmasında, sosyalleşmesinde yaşanılan evin, binanın, çevrenin, şehrin önemi büyük. İşte bilge mimar Turgut Cansever de diyor ki yani bizim bir geçmişimiz var, bir mimari anlayışımız var, bizim bir inanç değerlerimiz var. Bu inanç değerleri merkezinde gelin mevcut şehirlerimizi ihya edelim, inşa edelim. Şimdi kalan son tarihi güzelliklerimiz, kalan son tarihi değerlerimizi de koruyalım diyorum. Bu manada yerel seçimler yaklaşıyor. Yerel seçimlerde malumunuz olduğu üzere belediyeleri emanet edeceğimiz, şehirleri emanet edeceğimiz başkanlarımızı seçeceğiz. Ecdadımız onlara ne demiş? Şehir emini demiş. Yani şehri emanet edeceğimiz insanlar. Şehir eminleri bir şehrin ruhunu okuyabilmeli, şehrin ruhuna dokunabilmeli. O şehrin sadece bu çağda yaşayan insanlara miras olması değil, gelecek kuşaklara da emanet bırakılacağının şuurunda olmalı. Bunu, bu şuuru nasıl edinecek? Bu şuuru Turgut Cansever okumakla, Turgut Cansever'i anlamakla, onun fikir deryasına ulaşmakla mümkün olur diye düşünüyoruz. Ve bu vesileyle, bu program vesilesiyle de bir çağrıda bulunduk. Bütün mevcut belediye başkanlarımız ve belediye başkanı olmaya talip olan kıymetli adaylarımıza da gelin, emanet alacağınız bu şehirleri yarınlara çok hassas bir şekilde, klas bir şekilde bırakmak için Turgut Cansever'in şehre bakışıyla o şehre bakın, işte Tanpınar'ın bakışıyla şehre bakın, Yahya Kemal'in Aziz İstanbul derken o şehrin gözünde büyüttüğü şekliyle şehre yaklaşın diye bir çağrıda bulunduk ve şöyle de bir küçük eylemimiz olacak diyelim. Seçimlerden sonra 81 vilayetimizin şehrin vazifesini, yönetme vazifesini emanet alacak yöneticilerimize de merhum Bilge Mimar Turgut Cansever'in kitaplarını göndereceğiz. Gerçekten şuna bütün kalbimizle inanıyoruz ki bir belediye başkanımız Turgut Cansever'i okusun, anlasın ve içselleştirsin. Bambaşka bir şehir yönetimine vakıf olduğunu görecek. Şehre yaklaşımı değişecek, şehrin insanlığa yaklaşımı değişecek. Taşı taş olarak görmeyecek. Yani çünkü ecdadın yaptığı binalara, evlere, mahallelere, çarşılara bakıyorsunuz. Hayranlık duyuyorsunuz. Bugünün betondan çevrili, betonlaşmış çarşılarına, caddelerine baktığınız zaman da büyük bir hüzün duyuyorsunuz. Bu hüznü artık biz duyduk. Bu çağda yıl 2019 şehirlerimizdeki bu acıyı duyuyoruz. Gelin gelecek nesiller bu şehirleri çok canlı bir şekilde, dokuya uygun bir şekilde devralsınlar, bizi de hayırla ansınlar diye murat ediyoruz, ümit ediyoruz efendim.
Ne kadar güzel ifade ettiniz. Yani aslında bir sentez oluşturmak burada mühim. Tabii ki yıllar ilerliyor, tabii ki gelecek nesillere onların yaşayacağı bir çevre emanet etmek de bizlerin elinde. Ama bizler de geçmişimizden aldığımız feyizle bu emaneti gerçekleştireceğiz. Bu anlamda kitap göndereceğinizi ifade ettiniz de gerçekten çok çok güzel bir çaba, çok güzel bir eylem olur. Emeklerinize sağlık. Peki bu programın oluş tarihi 19 Ocak. 2019 manidar, evet, bir tarih olmuş. Evet. Neler konuşuldu? Kimler konuşmacı olarak yer aldı programda?
Şimdi Turgut Cansever'i en iyi anlatacak, yine onun izinden giden kıymetli kızları Emine Ün Hanımefendi anlattılar. Hı hı. Emine Ün Hanımefendi de gerçekten o program vesilesiyle daha yakından tanımış ve anlamış olduk ki Cansever Hoca'nın mirasını hakkıyla omuzlarında taşıyor. Ve Cansever Hoca'nın şehirlere dair fikirlerini ve bundan sonra mesela diyelim ki İstanbul'un olası bir depreme karşı nasıl imar edilmesi, yapılması, önlem alınması gerekir. Zaten hocayla birçok projede beraber çalışmışlar. Hı hı. Ve o projeler vesilesiyle de hocanın mimari anlayışını özümsemiş, içselleştirmiş birisi. Hem bir meslektaş olarak, mimar olarak Turgut Cansever'i anlattı. Tabii böyle programların en güzel yanlarından birisi de aynı zamanda bir de baba olarak Turgut Cansever'i anlattı. Şimdi orada beni en çok etkileyen ve izleyicilerin de geri dönüşümlerden aldığımız, yani en yokluk ya da yoksulluk döneminde bile çok pahalı, çok maddi anlamda yüksek getirisi olan projeler gelirdi diyor. O projeler kendi mimari anlayışına ya da insan odaklı, inanç odaklı olmayacağı için bir elinin tersiyle hemen iterdi diyor. Ya işte biz baba bırakın alalım, işte bu projeden kazanalım dediğinde yok, inanmadığımız hiçbir şeyi yapmayacağız diye bize bir duruş öğretti, bir yaşayış biçimi öğretti dedi. Bu da gerçekten çok etkileyiciydi. Ben özellikle Emine Hanım'ın anlattıklarından ve bizimle paylaştıklarından özetle şunu söyleyebilirim. Bu öncü şahsiyetler sadece mesleklerinde zirve olmalarıyla öncü olmuyorlar, kalıcı olmuyorlar, önde durmuyorlar. Aynı zamanda hayatı da bütün güzelliğiyle içselleştirip, yaşayıp ve insanlığa birikimlerini sunuyorlar. Yani zaten Turgut Cansever'in en çok sevdiğimiz sözlerinden birisi, insanın birinci vazifesi dünyayı güzelleştirmektir. Evet. Bu adamların dünyayı güzelleştirme diye bir derdi var. Bakın işte ülkelere bakıyoruz. Savaşlar, yıkımlar ve insan ölümleri, sürgünler, bütün şehirlerin yağmalanması, yok edilmesi, bombalandığı bir çağda yaşıyoruz. Yani 2019'da yaşıyoruz ve canlı yayınlarda artık savaşları izliyoruz. Turgut Cansever gibiler çıkıyorlar ve diyorlar ki bırakın öldürmeyi, yok etmeyi, katletmeyi, bizim bir vazifemiz var. Yaşatmak, diriltmek ve dünyayı güzelleştirmek. Şimdi böylesine bir anlayış yeni nesillere aşılandığında nasıl bir dünya düşünüyorsunuz? Mükemmel bir dünya. Kimsenin kimseyi üzmediği, kimsenin kimseyi ezmediği bir dünya. Dolayısıyla Turgut Cansever'i biz özellikle genç arkadaşlarımıza, genç arkadaşlarımızın altını çiziyoruz, önemsiyoruz. anlatmamız, öğretmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ki izleyicilerden bir arkadaşımız genç bir mimar dedi ki, ben mimari Turgut Cansever okuyarak mimarlık fakültesine gittim ama mimarlık fakültesine gittiğimizde kendi medeniyetimizin birikimi olan mimariye karşı bir düşmanlık gördüm, bir ön yargı gördüm ve çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım dedi. Yani maalesef kendi mimarlık fakültelerimizden kendi mimarimize yabancı nesiller yetiştirmişiz. İşte nasıl kendi konservatuvarlarımızdan Türk müziğine yabancı nesilleri yetiştirmişsek, böyle bir kırılmaları yaşadı ülkemiz. Artık bu kırılmaların tamir edilmesi, tedavi edilmesi noktasında da bu bilge şahsiyetlerin, öncü şahsiyetlerin fikirlerinden yararlanalım istiyoruz. Tabii ki geçmişte kalmayalım. Tabii ki sadece geçmişin bu kendine has, döneme has mimarisinde kalmayalım ama geçmiş bize bir zenginlik sunuyor. Dolayısıyla onun zenginliğinden faydalanarak Turgut Cansever'de de bizim gördüğümüz, önemsediğimiz o. Bugünün şehrini kurmak, bugünün dilini kurmak, bugünün anlayışına uygun eserler ortaya koymak. Bu manada da Turgut Cansever'in özellikle mimarlık fakültelerinde okutulması, anlatılması gerektiğini, hatta teklif ediyoruz. Buradan da kıymetli izleyicilerimizden, devletlerimize de sesimizin ulaştığına inanıyoruz. Bir Turgut Cansever Akademisi, enstitüsü kurularak onun izinde yeni mimarlar yetişsin istiyoruz. Çünkü bu ülke, bu millet Mimar Sinan gibi bir dev şahsiyet yetiştirmiş. Yani hani hep anlatılır, İstanbul'a gelen batılı bir şahsiyet İstanbul'a tepeden baktığında, yani Süleymaniye gibi bir şaheseri ortaya koyan bir millet nasıl işte çarpık yapılaşmaya müsaade eder diye. İşte bizim Süleymaniye'miz bir anlamda Mimar Sinan, bizim Süleymaniye'miz bir anlamda Turgut Cansever. Bu aradaki kopukluğu giderecek çalışmalara bir an önce başlamamız gerekiyor. Turgut Cansever Enstitüsü'nün kurulması, akademisinin yaşatılması ve bundan sonra gelecek mimarların, genç mimarların da bu anlayışta, bu özümseyişte, bu fikirde, bu idealde olmasını temenni ediyoruz efendim.
Evet Sayın Bıyık'la aslında şöyle bir noktaya değindiniz. Emine Öğün hanımefendi Turgut Cansever'in kızı. Onun sanıyorum 3 çocuğu var. 3'ü de mimar. Hani dediğiniz gibi, evet. Gelecek nesillere onun düşüncelerini aktarmak anlamında sanıyorum onun çocuklarının da çok büyük faydası olacak ve onların yetiştirdiği veya onlarla birlikte çalışan öğrenciler de mutlaka sizin dediğiniz gibi o gençlere Turgut Cansever'in mimari kimliğini anlatarak, hissettirerek, yaşatarak bu duyguyu, bu düşünceyi, bu mimari anlayışı devam ettirme yolunda önemli adımlar atacaklar. Bu anlamda çok önemli. Bir de Turgut Cansever, dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. 3 kez mimarlık alanında çok kıymetli bir ödüldür bu. Ahan Mimarlık Ödülünü almış, evet. Dünyadaki tek mimar. Evet. Bu anlamda da gerçekten çok kıymetli ve çok önemli yapıları var Ankara'da. Yaşayanlar için Türk Tarih Kurumu binası Turgut Cansever'indir. Bunun dışında İstanbul'dakiler için hatırlatalım. 1958 yılında Beyazıt Meydanı yine onun emekleriyle güzelleşti. Bunun gibi daha nice çok kıymetli yapıları var. Eminim de onun öğrencileri ve çocuklarının dediğim gibi öğrencileri onun mimari düşüncelerini, fikirlerini gelecek nesillere aktarmakta önemli bir yol kat edecekler.
İnşallah efendim. Bütün temennimiz bu. Sadece kendi evlatları ya da evlatlarının yetiştirdiği öğrenciler değil, bizim dileğimiz bütün Türkiye'de mimarlık fakültelerinde, kendi devletimizin üniversitelerinde, özel üniversitelerimizde bu anlayışın hakim olmasıdır. Çünkü başka şehirlerimizin kurtuluş şekli olacak gibi durmuyor. Biz şehirlerimizin bir an önce bu manada kurtulması, kurtarılması, yeniden ihya edilmesi noktasında Turgut Cansever'e ihtiyacımız var diye düşünüyoruz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için, çok, böyle güzel programları organize ettiğiniz için.
Çok sağ olun efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Kıymetli izleyicilerimizi, dinleyicimize saygıyla selamlıyorum.
Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz efendim. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, mimar şehir plancısı düşünür Turgut Cansever'in vefatının 10. yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'yla Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından Bilge Mimar Turgut Cansever başlıklı düzenlenen özel programı üzerine ve Cansever'in mimari anlayışı üzerine Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı'yla güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendilerine katıldıkları için tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik arası. Hemen sonrasında dünden kalanlar köşemizde yayınımız devam edecek.
Şen olası ürgü dumanın tütmez. Kıratım acemi konağı tutmaz. Kıratım acemi konağı tutmaz. Oğlum Ahmet küçük yerini tutmaz. Oğlum Ahmet
Cemal'ım, Cemal'ım.
kalanlar. Hayatın Sesleri'nde dünden kalanlar köşemizde devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizimle birlikte her salı olduğu gibi. Hoş geldiniz hocam.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün değerli hocamla İskitler ya da diğer adıyla bilinen Sakalar medeniyeti üzerine konuşacağız. Tarih sahnesine nasıl çıktı, kültürü nasıldı? Ama geçmeden önce hocam ben hep merak ederim. Bunu ortaokul çağında da çok merak ederdim. Neden böyle iki isimle anılıyor? Hani biz mi İskitler diyoruz, başkaları mı Sakalar diyor?
Şöyle söyleyeyim, farklı kaynaklarda, çünkü İskitlerle ilgili bilgileri öğrenebildiğimiz kaynaklara baktığımızda Pers kaynakları mesela Saka derken, Grek kaynakları, Yunan kaynakları Skit dediği için hani biz onu çevirirken İskit diye çevirmişiz. Grek kaynaklarından yararlanan kaynakların yazdığı yazılara baktığımızda daha çok ağırlıklı İskit dendiğini, dolayısıyla oradan yola çıkarak baktığımızda İskitler. Ama Pers kaynaklarına baktığımızda, Çin kaynaklarına baktığımızda mesela Çin kaynakları da Sakai diyor. Ya da Pers kaynakları Sak diyor.
Ama hep oradan aynı yola medeniyet. Çıkarak da
evet, aynı medeniyet. Yani üç kolu olduğu söyleniyor. Milattan önce 800'lerde ortaya çıktıkları ve yaklaşık 1000 yıl boyunca, yani 200'lere kadar da etkilerini devam ettirdikleri söyleniyor. Ve diğer Türk boylarında da, şöyle söyleyeyim daha doğrusu, kimliklerine ilişkin, yani kimdir bu İskitler diye sorduğumuzda kimisi Slav ırkı olduğunu söylemiş. Kimisi daha farklı kökenlere bağlamış ve bir kısım araştırmacı da Türk olduklarını iddia ediyor ki ben de öyle olduklarını düşünüyorum. Çalışan hocalarımız da, alanda çalışan akademisyenlerimiz de benzer ispatlarıyla beraber, tabii ki sadece düşünmekten bahsetmiyorum. Çünkü sınırlı sayıda kaynak var. Biraz önce bahsettiğim gibi Çin kaynakları var, Asur kaynakları var, Grek kaynakları var ve Pers kaynakları var. Bu kaynaklardan yola çıkarak baktığımızda tabii bilgilerimiz çok sınırlı olmakla birlikte elde edilen bilgilerden yola çıkarak özellikle mesela eğer kültürleriyle ilgili konuşacak olursak, mesela İskit diline baktığımızda, İskit yazı stiline baktığımızda mesela Essig kurganında bulunan bir küçük kap var. Kabın üzerinde yazan yazıya bakıldığında buradaki yazının Orhun yazıtlarındaki yazıya benzediği, daha önce bulunan yazıtların yazının gene Türk yazısına benzediği. Dolayısıyla hani hem bu yazı stiline bakarak hem de belki onu tek tek de söylemek gerekebilir. Türk lehçesinde, Türkçe'de bulunan kelimelerin özellikle fiillere baktığımızda neredeyse çok benzer fiillerin olduğunu görüyoruz. Mesela nedir? Halen de kullandığımız bir takım şeylerden bahsediyoruz. Mesela oturmak, doldurmak, tutmak. Yani mesela arat oturmak anlamına geliyor. Daldu doldurmak anlamına geliyor. Yani doldu, daldu, doldurmak anlamına geliyor. Çok yakın yani. Evet. Hani şu an mesela Türk lehçelerine baktığımızda böyle küçük nüanslar hepsinde var zaten. Yani bu anlamda baktığımızda fiillerin çok genel yapısından yola çıkarak yine kelime yapısına, cümle yapısına baktığımızda çok benzerlik olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda Türk olduklarını iddia ediyor tabii ki şeyler. Bir de yine kültürlerinden yola çıkacağım. Mesela askeri yapı. Askeri yapı çok sonraki Hunlarda gördüğümüz, Göktürklerde gördüğümüz askeri yapıyla çok benzeşiyor. Çünkü İskit erkekleri çok başarılı. Bir kere bozkır kültürü. Yani İskitler dediğimiz otlak, geniş otlaklara yayılmış ve bozkır kültürü dediğimiz kültürü yaratmış bir kültür. At kültürü özellikle ağırlıklı. Şimdi konar göçerlik farklı yerlerde var. Mesela çölde de konar göçerlik var. Bedeviler diyoruz. Ama bozkır kültüründeki göçebelikle çöl kültüründeki göçebelik farklı. Neden? Çünkü birinde deve ağırlıklı, öbüründe at ağırlıklı. Deve yavaş giden bir hayvan. Çölün şartları farklı. Ama burada baktığımızda İskitler atı çok hızlı, dinamik bir şekilde kullanıyorlar. Ve bu bir de demiri çok iyi kullanmaları, madeni çok iyi kullanmaları çok geniş coğrafyalara yayılmalarını sağlamış. Dolayısıyla çok geniş, şimdi hani ondan uzun uzun bahsetmeyeyim, kültürlerinden daha çok bahsetmek istiyorum ama ilgili olanlar bakabilirler. Yani çok geniş bir coğrafyadan
hangi
bahsediliyor.
Tam
yani Ural Altay bölgesi ama neredeyse yani Anadolu'ya kadar inen de bir yapıdan bahsedebiliriz. Dolayısıyla hani çok geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani neredeyse Çin Seddi'nden Tuna Nehri'ne kadar bir alandan bahsediyoruz. Çünkü diyorum ya, Grek kaynaklarında da bir takım şeyler onlar var. Pers kaynaklarında da bilgiler var. Yani bu çerçeveden, Çin kaynaklarında var. Bu çerçeveden bakarsak zaten savaşlarından falan bahsediyor kaynaklar. Ve kültürlerine geri dönecek olursam, mesela at kültürü dedik. Atlı savaşçılar, süvariler çok temelde. Ordunun temelini oluşturanlar. Bizde Hunlara baktığımızda Hunlarda da atlı kültür, atlı savaşlar çok meşhurdur. Yine mesela ölü gömme adetlerinden bakıyoruz ki kadınlar da savaşıyor. Çünkü kadınların mezarlarında da, kahraman kadınların mezarlarında da savaş adetlerinin olduğunu görüyoruz. Çünkü bütün kahramanlık yapan kişilerin mezarlarında atlarının ve bütün savaş aletlerinin olduğunu görüyoruz ki arkeologlar diyorlar ki dünyada İskitler kadar savaş aleti bırakan başka bir topluluk yok. Neden? Çünkü bütün ölülerin yanına hem savaş giysileri, yani o kişi aynen orada da kötü ruhlarla savaşacak, yani yine orada da bir savaş devam edecek, kalkıp savaşacak atıyla gibi düşünüldüğü için öte dünya inancı gereği bütün kıyafetlerini, o savaşa giderken giydiği kıyafetlerini giyiyor. Bütün savaş takımlarının hepsi konuluyor. Atının eğerinden, atının, yani hatta binek atı, savaş atı, atlarının tamamı konuluyor. Kahramansa eğer, hükümdarsa daha da fazlası konuluyor. Mesela bir eşi boğduruluyor, konuluyor mesela.
Öyle mi?
Tabii.
O çok ilginç.
Habercisi, aşçısı, silahdarı, bir ulak, yani hani bir uşak pardon. Yani bunlar da mesela boğdurulup yanına konuluyor. Böyle bir dolayısıyla bozulmadan uzun süre bu kurganlar kaldığı için çok fazla kurganda mezar ve bu mezarın içerisinde pek çok savaş aleti elde edilmiş. Ağırlıklı olarak hangi savaş aletleri var derseniz, yay ve ok. Mesela kombin olarak yay ve ok kılıflarının olduğu nadir topluluklardan bir tanesi. Yani ikisinin kombinasyonunu, süslerini, kaplarını, onları çok önemsiyorlar. Ve karavan kültürünün ilk örnekleri. Mesela biz konar göçer deyince ne düşünüyoruz? İşte gidiyorlar, çadır yapıyorlar falan. Hayır. Böyle bayağı
arabalarıyla
bugünkü,
gidiyorlar.
Evet, bugünkü araba kültürü dediğimiz, karavan kültürü dediğimiz iki odalı, bazısı üç odalı. Böyle basbayağı ev olan, altlarında araba ile taşınan ve mesela diyelim ki dedik ya at kültürü, atın ota ihtiyacı var. Dolayısıyla otlakların, geniş otlakların bulunduğu, hayvancılıkla geçiniyorlar. Hayvanların otlayabileceği yerlere gidiyorlar. Ot bittiği zaman başka bir yere gitmek zorundalar. Ama bu kültür üretmedikleri anlamına gelmiyor. Sanatlarına baktığımızda mesela bir pazırık kurganından çıkan eşyalar, o halı ya da altın elbiseli adam, o altının işlenmesi, mesela altının kullanılması, başka topluluklar da altın kullanmış olabilir ama o devirde altını iplik gibi yapıp ince ince onu işlemek ve böyle bir kıyafet oluşturmak, çünkü savaşçı, hükümdar tamam bir altın giyiniyor ama aynı zamanda savaşıyor. Dolayısıyla üzerindekinin ağır olmaması lazım. Onu ince iplik haline getirip hem hükümdar olduğunu belirtecek hem de aynı zamanda hafif olacak, onu koruyacak bir altın zırh gibi böyle bir elbise yapmışlar. O merak edenler bakabilirler, altın elbiseli adam meşhurdur yani dünyada da ve çok ince işçiliğin olduğunu görüyoruz.
Bir müzede sergileniyor mu o eserler?
Evet, yani Orta Asya'da, burada Türkiye'de göremezler de Orta Asya'da yaşayanlar belki görebilirler. Ve bu anlamda baktığımızda Bozkır kültürünün de aslında bir sanat oluşturduğunu, Bu konar göçerlik, işte bir yerleşik hayat olmadığı için doğru düzgün sanatları yoktur, medeniyetleri yoktur. Tam tersine gerçekten çok güzel, incelikli bir sanat örneğini görüyoruz bu anlamda. Ve sanatlarına yine dönecek olursak, mesela mücevherat, ince ince işlenmiş eğer, özellikle at eğerleri, at koşumları. Çünkü bunlar da biraz önce bahsettim ya, ölü gömme adetleri sebebiyle bozulmaksızın kurganlardan, hırsızların şeyinden, korunabilmiş ve bu günümüze yansıyabilmiş.
Kurgan dediğimiz büyük mezarlar mı?
Evet. Hı hı. Yani kare şeklinde kocaman bir yer kazılıyor. Hı hı. Birisi öldüğünde, hele de bu kişi eğer kahraman, hükümdar gibi önemli bir kişi ise kare şeklinde büyük bir alan kazılıyor. Altlı üstlü, hatta böyle iki kat, üç kat gibi düşünebiliriz. İşte önce kendisi, sonrasında bahsettiğim gibi bazı kişiler, atları, bütün o ilgili takımları, at koşumları, savaş takımları, kullandığı eşyalar.
Bir nevi aslında piramidin yer altında.
Tabii. Aslında gibi. O şekilde düşünmek lazım. Yani sadece mezar deyip geçmeyelim. Bu bir ataya saygı, ölüye saygı olarak düşünülüyor. Mesela ilginç bir şekilde, benim en azından ilginç bulduğum bir şey. Ölü mesela ya sonbaharda ya ilkbaharda gömülüyor. Öldüğünü hemen gömmüyorlar.
Bekletiyorlar.
Tabii bekletiyorlar. Ve mumyalama var. Tam onu söyleyecektim. Ve mumyalama var. Mesela işte çeşitli kokulu bitkilerle karnındaki şeyleri çıkararak, organları çıkararak oraya bu kokulu bir takım işte yağları, bitkileri koyarak, çünkü beklemesi lazım. O özellikle mevsimlerle, doğayla tabii çok iç içe oldukları için onun bir anlamı var. Yani hemen gömüyorlar ve mesela 40 gün boyunca, bugün de bizim için ölüden sonra 40 gün önemlidir değil mi?
Tabii.
Mesela onlarda da önemli. 40 gün sevdikleri herkese tek tek ev dolaştırıyorlar 40 gün. Ve o kişi ölü kendisine getirildiğinde yemek veriyor herkese onun adına. Bu bir saygı göstergesi. Bugün de biz 40. gününde yemek veriyoruz mesela. Evet. Hani zannediyoruz ki bunlar mesela İslamiyet'le ilgili. Halbuki bakın ta oraya kadar gidiyor. Peki İskitleri dini nedir diye bunu soracak olanlar olabilir. Yani şaman dini, daha doğrusu din demeyelim buna, inancı diyebiliriz. Ama diğer taraftan Greklerden kaynaklanan, hani o tarafa doğru gittiklerinde o kültürden etkilenen bir, çünkü üç kolları var, biraz çok tanrılı bir yapı da var. Fark yani Zeus'a başka bir şey diyorlar, Afrodit'e başka bir şey diyorlar ama kendileri de bu tanrıları, yani o Grek dünyasındaki tanrıları ululayan bir takım şeyler yaptıkları için Grek kaynaklarında mesela bunların izlerini görüyoruz. Herodot falan bunlardan bahsetmiş. Diğer taraftan Karadeniz'in kuzeyindeki mesela kavimlerin daha gök tanrı dinine, hani daha tek tanrılı bir yapıya inandıklarını da yine farklı kaynaklardan görüyoruz. Dolayısıyla hani hem çok tanrılı hem de şaman inancına ilişkin, gök tanrı dinine ilişkin izlerin olduğunu görüyoruz. Bu anlamda hani ben açıkçası bir takım şeyleri böyle görünce, işte 40 gün, ne bileyim, ölüyle ilgili bir takım adetler falan, çok
benzettik.
Dolayısıyla Türk yapısına çok benzettim ve Türk olduklarını zaten dediğim gibi bizim çalışan akademisyenlerimiz, alandaki ünlü çalışan akademisyenlerimizin hepsi de bunu söylüyor. Sakalar, İskitler ve en hani hepimizin şimdi duyunca aa evet ben biliyorum diyeceği Alper Tunga. Hani Alper Tunga'nın ölümüyle ilgili Sakaların destanı, Alper Tunga destanını hepimiz biliyoruz. Oradaki ögeler de mesela gerçekten Türk tarihiyle ilişkili önemli ögeler. Bu yüzden İskit kültürünün çok sonradan Türk oldukları yavaş yavaş ispatlandıktan sonra daha çok bizimle ilişkilendirildiği için keşfedilmekte geç kalınmış olduğunu düşünüyorum. Daha fazla tanıtılması, daha fazla çalışılması gerektiğini düşünüyorum üzerinde. Çok az akademisyenimiz çünkü alanda çalışıyor. Çünkü biz eski çağ deyince daha çok maalesef hani antikite deyince Yunan, Roma, onları biliyoruz ama bir de Orta Asya'da Türk eski çağı var. Ve bunların da çalışılması gerekiyor. Bir süre biz hatırlarsanız Anadolu eski çağını konuştuk. Evet. Ve onlarla bağlantılarının da gerçekten açığa çıkması adına. Çünkü belki Anadolu'nun ilk hani Sümerlerle ilişkisi, Türklerle ilişkisi, Türklerin Sümerlerle ilişkisi, pek çok şeyin. Mesela pazarlık kurganındaki pazarlık halısının dokuma şeklinin, kaç bin tane düğüm var ve o düğüm şeklinin Isparta'daki halı yapma tekniğinde aynen benziyor kullanıldığı mu mesela tespit ediliyor. Ya da Kızılderililerde bir takım adetler var. Sakallar İskitlerin adetleriyle çok benzediği, ölü adetlerinin. Yani dolayısıyla bu ilişkilerin pek çok şeyin açığa çıkması adına İskitlerin daha fazla incelenmesi gerektiğini, daha kültüre ilişkin sadece atlı savaşçı barbar kavimlerin olmadığı, aynı zamanda sanat üreten, medeniyet üreten, kültür üreten bir kavim olduğu ortaya daha çok çıkacaktır. Yani Türklerle ilgili bu tür söylemleri biliyoruz. Özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk de bunlarla ilgili çok mücadele etti biliyorsunuz. Dolayısıyla daha fazla Türklerin ilk çağlarından itibaren medeniyet kuran, kültür üreten, sadece savaşçı, barbar kavimler olmadığını ortaya koyacak. Kazım Mirşan da mesela bunu çok söylemiştir. Dolayısıyla çok fazla üzerinde durulması lazım. Yanlış bildiklerimizin düzeltilebilmesi için. Bir de mesela ilginç şeylerden bir tanesi. Şimdi hani Amazon diyoruz mesela. Amazon tabir ettiğimiz. Biraz önce bahsettim ya kadınlarda.
Savaş yapıyordu.
Savaş. Çünkü Bozkurt kültüründe savaşmak çok önemli. Atı kullanmak çok önemli. Bu dinamizm katıyor hayata. Ve kadın, erkek, herkes, yaşlı, çocuk, herkes at kültürünün içerisinde. Herkes at kullanmayı biliyor ve özellikle ok kullanmayı biliyor. Ama oku atarken mesela göğsünüz buna engel olduğu için Amazon kadını A bir şeyin olumsuzu demek. Yani mazon göğüs, Amazon göğüssüz. Çünkü neden? O göğüsleri kesiyorlar ki acıtmasın ve daha iyi, daha sert yayı tutabilsin ve iyice oku hedefine gönderebilsin.
Çok ilginç bir bilgiymiş,
evet,
gerçekten.
Evet, hani benzer bir şeyin farklı isimle İskitler'de olduğunu görüyoruz. Aynen, savaşçı kadınlara farklı bir isim veriliyor ve o ismin erkek öldüren anlamına geldiğini görüyoruz. Yani erkek öldüren kadınlara, savaşçı kadınlara belli bir isim veriliyor ve Amazonlarla bunların aslında aynı şey olduğu ve son dönemde Ukrayna'da bulunan kazılarda da bunu ispatlayan, yani İskitlerin bu isim verdiği kadın savaşçıların aslında Amazonlar olabileceğine ilişkin çok sağlam kanıtlar var mesela. Hani biz hep Amazonları mesela hiç kendimize ait görmüyoruz,
evet,
ama
evet.
Böyle de ilginç bir durum da var. O yüzden dediğim gibi daha fazla araştırma yapılması lazım diye düşünüyorum. Çok ilginç bir kültür. Çok zengin bir kültür.
Gerçekten öyleymiş. Şimdi sizin söyledikten sonra benim de çok ilgimi çekti, evet. Ama ilk olarak o bakın diye söylediğiniz altın giyen adam mıydı?
Altın elbiseli adam.
Altın elbiseli adam. Ona, evet, ilk olarak, evet, evet, dikkat çekip onu inceleyeceğim. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam, verdiğiniz bilgiler için. İstanbul'dan çok kıymetli bir dinleyicimiz vardır. Sezai Günaydın Beyefendi. Bizi dinliyormuş. Çok çok teşekkür ediyor verdiğiniz bilgiler için.
Ben de kendisine sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Sağ olsun dinlediği için.
O da size saygılarını iletmiş. Tüm dinleyicilerimize, evet, selamlarımızı, evet, iletiyoruz. Biz zaten bu dünden kalanlar köşemizde elimizden geldiğince bu tarihi farklı ilginizi çekeceğini umduğumuz,
evet,
bilgilere yer vermeye,
aynen,
çalışıyoruz,
evet,
değerli,
evet, biraz
hocam.
Biraz daha farklı gündeme taşımaya çalışıyorum, biraz daha farklı konuları.
Sağ olun hocam, emeklerinize sağlık. Çok
teşekkür
ediyoruz.
Herkese de sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum tüm dinleyicilere.
Böylelikle de programımızın sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar ama yarın tam hafta ortasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamızla bugün İskitleri ya da diğer adıyla Sakaları konuştuk. Tarih sahnesine çıkışları ve daha da önemlisi kültürleri üzerine detaylı bilgiler vermeye çalıştık. Bir başka programda, bir başka dünden kalanlar köşemizde farklı konularla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.